Ayrım 15. 28 Şubat ve Ordu, Doğu Perinçek. Sayfa 172. Artık korunacak değil, kazanılacak bir cumhuriyetimiz var. 25 Ekim 1998. 75 yıllık cumhuriyetten elimizde ne kalmıştır? Washington'a bağlı IMF'e ipotekli bir Ankara. Erol Evciller'in güdümündeki hükümetler, Kenan Evren, Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmazlar. Nakşibendi Fethullah hocaların ve kozmopolit Ahmet Altanların damgasını taşıyan bir kültür. On binlerce Kur'an kursunda, imam hatiplerde, din derslerinde yetiştirilen nesiller. Öte yandan züppeleriyle, kokain partileriyle, alafranga batakhanelere dönüşmüş metropoller. Türkçe, Amerikancaya esir düşmüş, eroine bağımlı bir ekonomi çökertilen kitler, SSK'lar. Uzatmayalım, bunlar bizim cumhuriyetimiz değildir. Görelim, sistemin acılarına yoksullar, tiner, zenginler kokain çekerek katlanabiliyor. Gerçekçi olalım, bugün bizim korunacak değil, kazanılacak bir cumhuriyetimiz var. Atatürk, büyük nutkun sonunda cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa etmek görevinden söz etmiştir. Bu görev 1940'lar, 50'ler, 60'lar, hadi bilemediniz 70'ler için geçerliydi. 1980'ler ve 90'lardan sonra artık elimizde muhafaza ve müdafaa edeceğimiz bir cumhuriyet değil, yıkmamız gereken bir mafya tarikat rejimi vardır. Bu rejimin üzerinde bir cumhuriyet kuramazsınız. Atatürk'le amaçladığımız bağımsız, halkça, layık cumhuriyeti kurmamız için önce bu mezbeleliğin temizlenmesi gerekiyor. O nedenle bugün cumhuriyet devrimcisinin görevi sistemi muhafaza ve müdafaa değil, öncelikle yıkmak ve temizlemektir. Cumhuriyetten bize hakim sistem ve ilişkiler düzleminde, kurumlar düzleminde pek bir şey kalmamıştır ama cumhuriyet kuşaklarının bilincinde yaşayan ve pratiğine yansıyan büyük bir devrimci miras vardır. Yıkılmayan, yok edilmeyen işte odur. Ve o miras en kıymetli hazinedir. Cumhuriyetin kitlerine göğsünü siper eden SEKA işçisi, maden işçisi, tekel işçisi, Türkiye'yi Amerikan tütün şirketlerine teslim etmek istemeyen çiftçi, bir yılda 4 kez mafya tarikat rejiminin çarkını durduran kamu emekçisi, laiklik ve aydınlanma savaşı veren 10 milyonlar, Carrefour'ların ayakları altında kalmamak için çabalayan esnaf zanaatkar, ulusal örgütler kurmak için harekete geçen sanayici, Cumhuriyet devrim menzillerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri yaşayan Cumhuriyet mirasıdır. Cumhuriyet devlet olarak değil ama yarattığı insan malzemesi olarak vardır. 50 yıldır tahrip edilse de yıkılamayan ve yok edilemeyen işte odur. Cumhuriyetin devrimci ideolojisi, vatanseverliği, halkçılığı devlet katında değil fakat o insan birikiminde yaşıyor. Cumhuriyetin stratejisi doğru saptanmalı. Bugün cumhuriyetin kazanımlarını muhafaza ve müdafaa ederek yaşatamazsınız ve yaşayamazsınız artık. Kitleri yıkıma terk etmişler, demir ağları paslanmaya bırakmışlar. Cumhuriyet artık ancak yenilenebilir. Kalan devrimci miras da yeniden kurulabilir, yeniden kazanılabilir. Ancak bir ancak yaratıcı bir ruhla. Cumhuriyet devrimi Atatürk'ü kaybettiğimiz zaman daha tamamlanamamıştı, yapılacak daha büyük işler vardı. Onları başarmak bir yana büyük bir yıkıma uğradık. Bu nedenle Türkiye hala 19. yüzyılın hürriyet ve istiklal mücadeleleriyle başlayan, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimiyle en büyük devrimci atılımını gerçekleştiren milli demokratik devrim sürecindedir. Bugün cumhuriyetçilik bir yıkımın bekçiliği değil, devrimciliktir. Kazanacağımız bağımsız ve halkça cumhuriyet Türkiye halkına kutlu olsun. Aydınlık 25 Ekim 1998. Kontrollü iç çatışma tehdidi 29 Kasım 1998. CNN'de Türk-Kürt çatışması yorumu. ABD'nin ünlü CNN televizyonu 21 Kasım 1998 günü HDP binaları önündeki olaylara geniş yer vererek Türkiye'de Türk-Kürt çatışması yaşanıyor değerlendirmesinde bulunmuş. Cumhuriyet 22 Kasım 1998. Beklentinin bu olduğu anlaşılıyor. Türkiye'de ABD yandaşlığıyla tanınan bazı özel televizyonların şiddet eylemlerini uzun uzun vermesi anlamlıdır. Esasen bu televizyonlar son günlerde açıkça Kürt düşmanlığı kışkırtmaya başlamışlardı. Haber müdürleri PKK'lılardan sürekli Kürtler, Kürtler diye söz ederek bu düşmanlığı açıkça körüklüyorlar. Öte yandan 1980 öncesinde CIA'nin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonunda görev alan ülkücüler yine sahneye sürülmüştür. ABD-Avrupa ortak SEVR operasyonu için düğmeye basıldı. Alman Dışişleri Bakanı Genscher, ABD ve Avrupa'nın Yugoslavya'da oluşturdukları modelin Türkiye'ye de Kürt meselesi üzerinden uygulanabileceğini belirtmişti. Almanya'nın itibarlı Süddeutsche Zeitung gazetesinin resmi çevrelerle ilişkili muhabiri Wolfgang Kohl, süre önce Türkiye'nin de Rusya ve Yugoslavya gibi parçalanacağını buyurmuştu. Aynı günlerde Aydınlık, ABD ve Avrupa'nın ortak Sevr operasyonu için düğmeye basıldığını güvenilir kaynaklara dayanarak kanıtlarıyla yazdı. Aydınlık, 25 Ocak 1998. Yaşanan olaylar bu haberleri doğrulayan yöndedir. Türkiye, kontrollü iç çatışmanın içine itilmek isteniyor. ABD'nin güvence ve tehdit politikaları. ABD, Kuzey Irak'ta kukla Kürt devletini kurmak için bir kez daha harekete geçmiştir. Bu girişim, Türkiye'ye yönelik iki politika eşliğinde yürütülüyor. Birincisi, güvencedir. PKK, Kuzey Irak'taki Kürt devletini yöneten koalisyon içinde olmayacaktır. İkincisi, tehdittir. Eğer Türkiye, Kuzey Irak'taki Kürt devletini himaye altına almazsa parçalanacaktır. Bu tehditlerin 3 ve 22 Ağustos 1995 tarihinde gerçekleşen ABD-Türkiye görüşmelerinde açıkça dile getirildiği Genelkurmay raporlarında yer almıştı. Robert Deutsch ve Robert Pelletreau heyetleriyle yapılan görüşmeler için bakınız Aydınlık 15 Eylül 1996. Esasen bu tehdidi ABD ile memuriyet bağı olan Kurye gazeteciler açıkça ifade etmişlerdi. Türkiye ya büyüyecek ya küçülecekti. Yani Türkiye kukla Kürdistan'ı kanatları altına alarak büyümeyi kabul etmeyecek olursa bölünecekti. İşçi Partisi Genel Başkanı ve Genel Sekreteri Batı'nın Sevr Operasyonu'nun bir parçası olarak hapse atıldılar. Bugün Sevr öncelikle iç çatışmalarla dayatılır. Türkiye'de artık herkes Sevr tehdidinden söz ediyor. Sevr neydi? Nasıl tezgahlandı? Sevr'i dayatanlar dışarıdan gelip işgalle yetinmediler. Aynı zamanda içte gerici isyanlar ve Türk-Kürt savaşı kışkırttılar. Gerici isyan girişimleri tutmuş fakat Türk-Kürt savaşı yaratmada pek başarılı olmamışlardı. Atatürk Samsun'a çıktığı günlerden başlayarak Türk ve Kürtlerin birleştiğini vurguladı. Bugün Sevr dıştan işgalle dayatılamaz. Sevr tehditçileri ellerinde 3 olanak olduğunu düşünüyorlar. 1. Türk-Kürt çatışması. 2. İrticai ayaklandırmak. 3. Sünni-Alevi çatışması. Unutulmasın, ABD, Yugoslavya'nın bölünmesi sürecinde hep bu devletin toprak bütünlüğüne duyduğu saygıdan söz etmişti. MGK ve Genelkurmay'ın iç tehdit kavramları. İrtica, milliyet ve mezhep kavgaları Batı destekli olunca ciddi tehditlerdir. Nitekim 28 Şubat 1997 günlü MGK kararı, 29 Nisan 1997'de Genelkurmayca açıklanan Milli Askeri Stratejik Konsept MASK ve 31 Ekim 1997 günlü MGK toplantısında kabul edilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi MGSB bu tehditleri saptar. İrtica ve bölücülük birinci tehdittir. Irkçı milliyetçilik ve ülkücü mafya tehdit kapsamı içine alınmıştır. Daha çarpıcı olanı Genelkurmay'ın Türk ordusunu Batı destekli irtica ile iç savaşa göre yapılandırdığı 1997 yılı Aralık ayında basına yansımıştı. Bağırarak gelen gündem. İşçi Partisi, ABD'nin ve Avrupa'nın Ekim ayından sonra Türkiye'de irtica eylemlerini pompalayacağını, millet ve mezhep savaşları kışkırtacağını aylar öncesinden açıkladı. Türban eylemlerinden sonra Türk-Kürt kavgaları sahnelenmektedir. Amaçları ortadadır. Türk ve Kürtlerin birlikte yaşayamayacaklarını kanıtlama gayretindeler. Ayrıca büyük kentlerimizde yaşayan Kürt yurttaşlarımız bu saldırılarla PKK'lılaştırmak isteniyor. Öte yandan Türk-Kürt çatışması irticaya karşı mücadele görevini geri plana itmektedir. Tam da ABD'nin istediği. ABD'nin karşı taarruzu. ABD patronluğundaki sevciler 1996 sonbaharında başlayan Cumhuriyet devriminin atılımına karşı saldırıyla cevap veriyorlar. Amaçları Türkiye'yi zor duruma sokarak Kürt devletine razı etmektir. Razı olmazsa parçalamaktır. ABD yanlıları ABD'nin sev diye bir amacının olmadığını söylüyorlar. Bunlara verilen rol, Türkiye'yi Kürt devleti koruyuculuğuna ikna etmek ve gaflete düşürmektir. ABD, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurmayı Körfez Savaşı'nda bir nolu hedef olarak saptamıştı. Saddam'ın düşürülmemesi ise Kürt devleti için şartların olgunlaşmasını bekledikleri içindir. Bağdat'ta Saddam iktidarının bulunması ABD'nin askeri müdahale için bahanesini oluşturuyor. Türkiye'ye yöneltilen tehdit ise her iki seçenekte de Sevr'e varmaktadır. Kürt devleti himaye altına almak Türkiye için büyümek değil fakat kriz bölgelerinde ABD'nin müdahale gücü misyonunu üstlenmek anlamına gelecektir. Bu politikada kanla ve parçalanmayla ödenecektir. İktidarın da meclisteki muhalefetinde tahlil ve politikası yok. Gelişmeler karşısında iktidar ve muhalefet şaşkın bile değil. Çünkü şaşırmak için yaşanan süreci algılayabilmek gerekir. İktidarın da muhalefetin de gidişat hakkında ne tahlilleri var ne politikaları. Türk Silahlı Kuvvetleri ve İşçi Partisi dışında bütün siyasal güçler olayların arkasından sürüklenmekte, bağırıp çağırmak dışında hiçbir çözüm getirememektedirler. Türkiye başaracak. Ne var ki Türkiye, ABD'nin dayattığı her iki seçeneği de reddedebilecek birikime, kozlara ve uluslararası olanaklara sahiptir. Bunlar özetle şöyle sıralanabilir. 1. Türk-Kürt kardeşliği ve bütünlüğü için Kurtuluş Savaşı yıllarında uygulanan sınanmış anayasal ilke ve politikalar. 2. Batı destekli irticaya karşı iç savaşı önleyecek Cumhuriyet devrimi politikaları ve kararlılığı. 3. Bölge merkezli dış politika. 4. Avrasya seçeneği. Bu politikaları uygulamak için Türkiye'nin yakıcı ihtiyacı 6 ok programını uygulayacak bir Cumhuriyet devrimi hükümetidir. Sol güç birliği, sol iktidar biricik çözümdür. Aydınlık, 29 Kasım 1998. İşçi Partisi'nin emekli generallerin özel kesimde çalışamayacağına ilişkin kanun tasarısı önerisi. 20 Ocak 1999. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Supi Karaman, 20 Ocak 1999 günü yaptığı basın toplantısıyla bu öneriyi kamuoyuna açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Meclis Başkanlık Divanı'nın ve ilgili meclis komisyonlarının değerlendirmesi amacıyla sunarız. Saygılarımla. Supi Karaman, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Madde 1. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden general rütbesiyle emekliliğe ayrılmış olan subaylar, maaşlı veya ücretli olarak, kadrolu veya danışman sıfatıyla hiçbir biçimde özel sermaye kesiminde ve diğer özel kurum ve kuruluşlarda çalışamazlar. Dernekler bu hükmün dışındadır. Madde 2. Birinci maddede belirtilen yasağa uymayanlar, emeklilik tazminat haklarını süresiz olarak kaybederler. Emekli general unvanını bu özel görevlerde kaldıkları sürece kullanamazlar. Madde 3. Bu kanunun çıkmasından önce özel kesimde görev almış emekli generaller 3 ay içinde bu görevlerinden ayrılırlar. Ayrılmayanlar hakkında ikinci madde hükümleri uygulanır. Madde 4. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Gerekçe. Emekli generallerin özel kesimde çalışmaları ciddi sakıncalar doğuruyor ve rahatsızlık yaratıyor. Cumhuriyet devrimini ve kurumlarını yıkıma uğratan 1950 sonrasındaki süreç içinde özel sermaye kesiminde çalışan emekli generallerin sayısının zamanla arttığı görülmüştür. Bu olgu, Cumhuriyet devriminin mirası olan kamu ekonomisinin ve kamu hizmeti kavramının hızla yıkıldığı 1980 sonrası dönemde daha da yaygınlaşmıştır. Neoliberalizmin ve tarikatçılığın el ele vererek Cumhuriyet devrimi değerlerini yok ettiği bu dönemde, özel sermayenin mafya sermayesiyle iç içe geçtiği, hatta zamanla mafya sermayesinin ekonominin kilit merkezlerine kumanda eder hale geldiği artık bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu durum, özel sektörde görevli birçok emekli generalin ister istemez yasal olmayan sermaye kesimleriyle ilişki içine girmesine yol açmıştır. Devlet katında koruyucular bulmak zorunda olan yeraltı ekonomisinin girişimcileri, özel şirketlerin istihdam ettikleri emekli generalleri devlet içindeki işlerini görmek için değerlendirmek amacını gütmüşler ve yine emekli generallerden zırh olarak yararlanmak istemişlerdir. Emekli generallerin yasal özel sektörde çalışmaları da son derece sakıncalıdır. Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri devlet bütçesinde en büyük paya sahip olması nedeniyle en büyük alıcıdır. Birçok satın alma ve ihalede karar merci Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Trilyonlarca hatta katrilyonlarca karın söz konusu olduğu bu tür alım satımlarda ve ihalelerde etkili olmak isteyen şirketlerin ve girişimcilerin emekli generallerin aracılığından medet umarak yasal rekabet sınırlarının dışına çıkma gayretleri herkesçe bilinmektedir. Hatta emekliye yaklaşan generallere daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli oldukları sırada özel kesimin kendi deyimiyle çengel atılmakta ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde rahatsız eden durumlar ve ilişkiler doğabilmektedir. Bu durum emekliye ayrılacak görevlilerle ilgili olarak acaba hangi özel sermaye kuruluşunda çalışacak gibi soru işaretlerine yol açmakta, bir güvensizlik ortamı yaratmakta, alım satım ve ihalelerin sağlığını bozmaktadır. Görevlerini yasalara uygun olarak yerine getiren generaller bu durumdan incinmekte ve kaygı duymaktadırlar. Ordu kamu hizmetinin merkezi kurumudur. Bütün bu olguları bir yana bıraksak bile Kurtuluş Savaşımızda yeniden kurulan ve manevi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olan Türk ordusu, kamu hizmetinin merkezindeki en önemli ve en büyük kamu kurumudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak, Cumhuriyet devriminin değerleri açısından özel çıkar ve bireysel girişim anlayışlarıyla bağdaşmaz. Cumhuriyet devrimimize göre Türk Silahlı Kuvvetleri görevlilerinin en önemli özelliği kamu hizmeti kavramının en yüksek değerleri olan halk sevgisi ve yurt sevgisidir. Özel çıkar ve bireysel girişimcilik bu kavramları dünya görüşü olarak zedeler. Cumhuriyet devrimi halkçılık, devletçilik ve devrimcilik ilkelerini getirmiş. Bu temel ilkeleri Altıok'un diğer ilkeleriyle birlikte Cumhuriyet Anayasası'nın ikinci maddesine geçirmiştir. Atatürk'ten bize kalan anayasada yer alan bu ilkeler bugün de Cumhuriyet devriminin temelini oluştururlar. Cumhuriyet devletçilik ilkesinin ifadesini bulan kamu ekonomisinin yönlendiriciliği ile birlikte elbette özel sermaye ekonomisini de kabul etmiş ve hatta özendirmiştir. Cumhuriyetin karma bir ekonomi inşa ettiği gerçektir. Ancak bu gerçek yüzünden kamu hizmetinin çekirdeğini oluşturan temel kurumlardaki, bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki üst düzey görevlilerin, generallerin hayatlarının şu veya bu dönemde özel kar amaçlayan ekonomik faaliyetle iç içe geçmesine izin verilemez. Cumhuriyetçilik kamuculuktur. Cumhuriyet, Respublika, Latince kamu malı, Respublika anlamına gelir. Arapça kökeni de toplum kavramından türemiştir. Cumhuriyetin kendisi kamusaldır ve kamu değeridir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumları bu kamusallığını korumak ve özel çıkarın hizmetine girmemekle yükümlüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet'in silahlı gücü olarak kamusallığının korunması gereken bir numaralı kurumdur. Cumhuriyet'in bu temel dünya görüşünde bulanıklık yaratıldığı zaman Cumhuriyet çöker. Nitekim 50 yıldır çökertilmekte ve yerine Batı güdümlü bir mafya tarikat rejimi kurulmasına çalışılmaktadır. Cumhuriyeti yıkan dünya ve ülke ölçeğindeki özel çıkarcılıktır, başka deyişle dizginsiz özel sektörcülüktür ki bugünkü görünümüyle mafyacılığa dönüşmüştür. Türk ordusu emperyalizmi ve gericiliğin yıpratma çabalarına karşı korunmalıdır. Ne var ki 1996 sonbaharından 28 Şubat 1997 MGK kararlarından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye halkı ve aydınların geniş kesimleriyle birlikte Cumhuriyet Devrimi mevzisinde kararlı bir uygulama içine girmiş ve ulusun isteği doğrultusunda diğer Cumhuriyet Devrimi güçleriyle birlikte mafya tarikat rejimi yönündeki gidişin karşısına dikilerek Türkiye'mizin yeniden Cumhuriyet Devrimi rotasına yönelmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Türk ordusu bu tarihi tutumunda Mustafa Kemal'in başkomutanlığındaki Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi mirasından kuvvet almıştır. Bu dayanağı daha da güçlendirmek günün görevidir. Buna karşılık Türkiye'nin ve Cumhuriyet Devrimi'nin düşmanları yenilgiyi kabul etmiş değillerdir. Kuzey Irak'ta tezgahlanmak istenen ABD kuklası Kürdistan planı, Sevr tehdidinin yeniden güncelleştirildiğini göstermektedir. Öte yandan Batı, içte irtica ve bölücülüğü, dışta kontrollü çatışmalardan başlayarak tırmandırılacak tehdit unsurları elinde koz olarak tutmaktadır. Bu koşullar altında 1997 Aralık ayında basına yansıyan Genelkurmay Başkanlığı'nın Batı destekli irtica ile iç savaşa göre yapılanma görevini saptaması Türkiye'nin durum ve ihtiyacına cevap veren tarihi bir değerlendirmedir. Türkiye'mizde Cumhuriyet devrimiz şiddet boyutunu içeren bu iç ve dış tehditleri elbette halk ile ordu arasındaki dayanışma ile göğüsleyecek ve zafer kazanacaktır. Bu koşullarda Cumhuriyet devrimi ordusunun her türlü psikolojik savaşa ve yıpratma çabalarına karşı savunulması ve Cumhuriyet devriminin kamu hizmeti ve vatanseverlik değerlerinin her alanda güçlendirilmesi en önemli görevlerden biridir. Nitekim Batı güdümlü mafya ve irtica kuvvetlerinin bir süreden beri emekli generallerin özel sektörde çalışmalarını işleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma gayretinde oldukları görülmektedir. İlginç olanı bu mafya tarikat güçleri arkada kalan dönemde emekli generallerin özel sermaye kesiminde çalışmaları için çaba göstermişler ve özel çıkarları uğruna Cumhuriyet'in kamu hizmeti kavramını tahrip etmişlerdir. Sonuç: Cumhuriyet devriminin kamu hizmeti felsefesinin güçlendirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel çıkara karşı korunması ve Cumhuriyet düşmanı güçlerin yıpratma çabalarını olanak veren zeminin ortadan kaldırılması amacıyla emekli generallerin özel sermayede çalışmaların kanunla yasaklanması uygundur. Böylece yanlış yasalar yüzünden özel sermaye kesiminde çalışan emekli generallerin de huzuru sağlanmış olacaktır. Bu kanun, kamuya hizmet verecek yaşta emekliye ayrılan generallerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kazandıkları bilgi ve birikimin yine kamu hizmetinde değerlendirilmesinin koşullarında sağlayacaktır. Emekli generaller Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkili çeşitli kamu kurumlarında, kamuya ait üniversitelerde, akademilerde, araştırma kuruluşlarında ve kamu iktisadi teşekküllerinde çalışarak hizmetlerini sürdürebilirler ve ülkeye yararlı olurlar. Kamu hizmetinde çalışmak emekli generallerimiz ve kamu için aynı zamanda en büyük mutluluk kaynağı olacaktır. Aydınlık, 24 Ocak 1999. 15. ayrımın sonu, sayfa 185.